Ayrım 44, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 445. 106. Bölüm. Ervan da peşine takıldı. Henüz hole girmişti ki cep telefonu yeniden titredi. Favine, ben sana yetişirim dedi kız kardeşine gerisin geri dönerken. Plüg'ü buldum diye belirtti polis. Nerede? Sud mezarlığında, Reims'te, Dieu-Lumière bulvarı. Adres şaka gibiydi. Dipnot, Dieu-Lumière, Tanrı ve Işık. Kitab-ı Mukaddes'te çok sık kullanılan iki kavramdır. Tanrı'nın ışığında yürümek, Tanrı'nın ışığına yürümek, ışığın oğlu İsa ve benzeri gibi. Yazar mezarlığın bulunduğu bulvar ile Hristiyanlıktaki Tanrı ve ışık kavramları arasında ironik bir bağ kurmuş. Çevirinin notu. Dışarıda onu rahatlatan soğuğa yeniden kavuştu. İnsana mücadele gücü veren eski bir dost. Anlat. Geçtiğimiz Ekim ayında Kont-sur-Sarf Merkez Cezaevinde bağırsaklarını deşmişler. Mahkumlar arasında çıkan bir kavgada. Cezasını yüksek güvenlikli bir hapishanede mi çekiyormuş? Tuhaf ama öyle, sebebini öğrenmem gerekiyor. Cesedi ailesinin hala yaşadığı, doğduğu şehre nakledilmiş. Suçlu bulunmuş mu? Patrick Ben Abdallah adında biri. Oldukça uzun bir sabıka listesi var. Gerçek bir psikopat. Zaten Tahü'ye yerleştirilmiş. Bu artık bir soruşturma değil, bir deliler gemisiydi. Dipnot, Rönesans döneminin delilerle, meczuplarla dolu hayali gemisine gönderme. Bana Şarko'ya gönderildiğini söyleme. Tam tersi, oradan geliyor. Sana söyledim, Ben Abdallah'ın ağır bir suç geçmişi var. Cinayetler, tecavüzler, işkence, ensest. Her zaman olduğu gibi uzmanlar birbirleriyle çelişkiye düşmüşler. Ve herif Kont-sur-Sarf'a gelmeden önce bir süre Şarko'da kalmış. Hangi tarihlerde Şarko'daymış? 2005-2007. O halde Plüg'ü tanıyordu. Kuşkusuz, aralarında eski günlerden kalma bir hesaplaşma olabilir. Şimdi nerede? Bekle, bakak. Fabini sürekli lehçe taklidi yapardı, her zaman tat vermezdi. Ama bu akşam tansiyonu biraz düşürmek iyi gelmişti. Audrey'nin ölümü alışıldık bir trajedi değildi. Via Juif'deki Henri Colin, bölüm 94D00, yoğun tedavi kısmı. Ne tür bir herif olduğunu anlıyorsun. Ervan Henri Colin'i biliyordu, Fransa'nın en eski tahüsüydü. Alanında bir tür referans merkeziydi. Saat 12'yi geçmişti. Birkaç saat uyumak için eve dönebilir ve sabah kahvaltısı için oraya gidebilirdi. Onlara haber ver, sabah erkenden orada olacağım. Louvesian'da hala bir ilerleme yok mu? Levanten ve adamları evi hala didik didik arıyorlar. Ya kapı kapı sorgulama, barikatlar? Maalesef herif çoktan uzaklaşmıştır. Ölünün arkasından ıslık çalmak gibi. Ervan telefonu kapatmaya hazırlanırken Sardalya ekledi. Senin için başka bir şeyim daha var. Philip Hüseno. Benden olası bir gizli dosya konusunda kulaklarımı açık tutmama istemiştin. Gael'in saçmalaması, kontrol edilmesi gereken bir bilgiye dönüşecek derecede şişirilmişti. Yani... Narkotikte çalışan arkadaşlarımdan biri bu ismi biliyor. 2006'da o dönemde hırsızlık ve gasp büroda çalışıyormuş. Ondan bir kazayla ilgili olarak Yunanistan'daki irtibat memurumuzla temas kurması istenmiş. Hüseyinoğlu'nun olayı. Kim istemiş? O dönemdeki amiri Pascal Villar. Kötü haber. Villar parlak ve ihtiraslı bir polisti. Meslektaşlarını kaldırımdaki bir sigara izmirti gibi ezerek kariyer yapmış eski bir cinayet büro elemanıydı. Muğlak bir profili vardı. Bohem takılan, çevreci görünen ve sempatik biriydi. Ama beyni soğuk suya batırılıp sertleştirilmiş silisyum bıçaktan farksızdı. Sonra? Hepsi bu. Arkadaşım başka bir şey bilmiyor. Ama eğer biri Hüseyinoğlu'nun nüfus kaydını gizlediyse bu Villar'dır. Birkaç yıl önce bu burjuva bohem Bovo'ya geçmek için Quai de Orfevre'den ayrılmıştı. Ervan oradaki görevinin ne olduğunu bilmiyordu. Ama alçaklıklar, şantajlar ve entrikalar departmanını yönetmek için Morvan'ın yerine en iyi aday o gibi görünüyordu. Bana ev adresini bul, ona kruvasan götürmek istiyorum. Telefonu kapattı, ambulansların gelmeye devam ettiği asfalt zeminli avluda soğuk havayı ciğerlerine doldurdu. Uykusuzluk kendini hissettirmeye başlıyordu. Şiddetli sıcağa ve soğuğa dayanır hale gelmişti. Afrika'nın boğucu sıcağından sonra yağmuru ve kırağısıyla Paris. Aileye hoşça kal demeden önce cep telefonuna bir göz attı. Duymadığı bir çağrı vardı. Cyril Levanten. Kahretsin. Louvecian'daki villada çalışırken gördüğü kriminal büro koordinatörü. Parmak izleri evin her yerinde dedi teknisyen neredeyse neşeli bir ses tonuyla. Kimin? Sence? Thierry Farabo. Lazar gibi dirilmiş. Dipnot. Yuhanna İncil'inde İsa tarafından ölümünden 4 gün sonra diriltilmiş kişi. Karın boşluğunda bir sancı hissetti. Hiç olmasa Levanten olayı başından sonuna kadar biliyordu. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Eylül ayında onun el izlerini isletmiştim. Bu gece yaptığım karşılaştırmalar hiçbir şüpheye mahal vermiyor. Eğer hala şüphem varsa elimde bizi doğrulayacak kadar DNA örneği var. Senin büyücünün cap canlı olduğunu, Louvecian'daki kitaplıktan onlarca kitap okuduğunu ve Camembert'ini elleriyle yediğini söyleyebilirim. Onun korkarak aklına getirdiği şey böylece resmiyet kazanıyordu. Kongo katili hayattaydı. Soruşturmayı tamamıyla yanlış kapamışlardı. Eylül kurbanlarının katili ne Kripo ne de diğer 4 kaçıktı. Ervan ondan hemen ayrıntılı bir rapor yazmasını istedi. Ancak diye devam etti uzman dil için. Ne? Audrey'nin yarası. Alışılmışın dışında ilk kez Levanten saygılı bir ses tonu takınmıştı. Audrey'nin çenesinin altından dışarı çıkmış dili Ervan'ın gözünün önüne geldi. Bunun Kolombiya'ya has bir yöntem olduğunu biliyor musun? Buna corte de corbata yani kravat kesimi diyorlar. Ervan bu yöntemi biliyordu ama bağlantıyı kuramıyordu. Bunun Kolombiya'yla hiçbir alakası yoktu. Ervan'ın daha önce tanık olduğu Afrika'ya özgü canavarlıkların bir başka çeşidi ya da çivi adamın yeni bir sapkınlığıydı. Farabo'nun bütün bir ritüel gerçekleştirecek zamanı olmamıştı. Sadece kurbanı ile aşağı Kongo, Minkondiler arasında bir benzerlik oluşturmaya çalışmıştı. Kocaman açılmış korku dolu gözler, sırıtan bir ağızdan dışarı sarkmış dil. Birkaç kelime daha geveledi, hoşça kal bile demeden telefonu kapattı. Sırtını bir minibüse dayadı. Bu yeni haberden çıkarılabilecek ilk gerçek olguları düşünmeye başladı. 23 Kasım 2009 gecesi başka birinin cesedi, çivi adamın cesedi gibi gösterilmişti. Farabo 2012'ye kadar tecrit altında tutulmuştu. 7 Eylül 2012 Cuma günü kaçmış ve fundalıkta Vissa Saviris'i öldürmüştü. Kaçık katil kaçmaya devam etmiş ve Isabel Barrer'in evinde gizlenmişti. Karın boşluğundaki ağrının boğazına kadar çıktığını hissetti. Nasıl bu kadar yanılgıya düşebilmişlerdi? Bu çok önemli bir adli hataydı. Kendine polis diyen herkesin meslek hayatı boyunca yapmaktan korkacağı bir hataydı. İnsanlardan kuşkulanmışlar, peşlerine düşmüşler, öldürmüşlerdi. Gerçek masum olmayabilirlerdi ama hiçbiri asıl suçlu da değildi. Şarko'nun müdürü Lasse'nin görüntüsü zihninden gitmiyordu. Şu veya bu şekilde her şey ondan kaynaklanıyordu. Farabo'nun sahte ölümüne göz yummuştu ya da bizzat organize etmişti. Yıllar boyunca Enganga'yı saklamıştı. Bu dala vereden onun çıkarı neydi? 3 yıl sonra neden serbest bırakmıştı? Farabo kendisi mi kaçmıştı? Lasse ile Barrer görüşmeye devam etmemişler miydi? Ertesi sabah bir uçağa atlamalıydı. Psikiyatrı köşeye sıkıştırmalıydı. Gestapo usulü sorgulayıp gerçeği itiraf ettirmeliydi. Bu kez giderken Ervan yanında kendi totemini de götürecekti. Babasının cenazesine. Bir taşla 2 kuş. 60'lık Playboy'dan hikayeyi söküp alacak Gregoire'ı denize nazır defnedecekti. Elinde çalan cep telefonunu birkaç saniye sonra fark etti. Ekibine özgü SMS çınlaması. Pascal Viard'ın 12. bölgedeki evinin adresi. Burjuva bohemlerin şampiyonu benzerlerinin yanında Aligre pazarının yakınlarında yaşıyordu. Maggie'nin yanına çıkmaktan vazgeçti ve koşar adımlarla arabasının yanına gitti. Bu pisliği ziyaret etmek için sabahı bekleyemeyecekti. Ne kruvasan ne de uygun ziyaret saati, hiçbiri umurunda değildi. Bu ziyareti Morvan usulü elindeki vazelin yerine avucundaki çakıl taşlarıyla yapacaktı. Ervan! Arkasına döndü ve yüzyılların zarafetini yansıtıyormuş gibi duran siyah mantosuyla Sofya'yı gördü. Görünen o ki kontes bir akşam yemeğinden dönüyordu ve Maggie'ye uğramaya karar vermişti. Çekik gözleri sokak lambalarının altında normalden daha fazla parlıyordu. Ya çok içmişti, ya ağlamıştı, ya da öfkeliydi. Şüphesiz her üçü de olabilirdi. Beni araban için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor diye sordu mantosunun yakalarını kaldırırken. Üçüncü kitap, Farmakon, 107. bölüm. Ervan Doğu Paris'e doğru ekspres yolda ilerliyordu. Sofia ile birlikte birkaç saat daha kaybetmişti ama kaybetmek doğru kelime değildi. Henüz ne olduğunu bilmese de bilakis bir şeyler kazanmıştı. Çok güçlü bir teselli, çok zayıf bir suç ortaklığı. André Citroën Parkı'na gitmek için Pompidou Hastanesi'nin çevresini dolanmaya karar vermişlerdi. Ayın altında harelenen çimenlikler ve seralar boyunca yürürken sürekli konuşmuşlardı. Hayır, ne iki aşık ne de iki dost. Çökmekte olan bir ailenin son yıkımı engellemek amacıyla dayanışma içine girmiş aile bireyleri gibiydiler. Bir çözümleri yoktu. Zamanda geri gitmek ve korkunç ölümleri unutmak imkansızdı. Ama babaların ölümü otları yakılmış bir tarla olabilirdi. Verimlilik daha sağlıklı, daha katıksız olarak yeniden artabilirdi. Ervan bekleyen tehlikelerden bahsetmeye cesaret edememişti. Sarf ettiği her kelimede, Sofya'nın söylediği her cümlede konuşmalarını bozan bir parazit, araya karışan bir ses duyuyordu. ''Çivi adam ölmedi.'' Onu daha fazla sarsmanın gereği yoktu. Luwak'a karşı tutum değiştirmeye ve ailelerine duyduğu kini gömmeye karar vermişti. Sonunda bir banka oturmuşlar ancak birbirlerine dokunmamışlardı. Şu kabus hallolduktan sonra bedeninin ve yüreğinin nasıl davranacağını görecekti. Şimdi rıhtımlardaydı. Tünellerin sodyum lambalarının ışığıyla Sen Nehri'nin camsı siyah yüzeyi sürekli yer değiştiriyordu. Işığın ve karanlığın güçlü karşıtlığını yaşarken Ervan, Levanten'den gelen mesajı dinliyordu. Louvecien'dan alınan DNA örneklerinin hepsi Faraboy'a ait. Bir de bu ihtimal var. Bir beşinci katil Eylül ayındaki şüpheliler gibi çivi adamın kemik iliğini kendine naklettirmiş ve böylece de katilin genetik imzasına sahip olmuş olabilirdi. Ancak Ervan buna ihtimal vermiyordu. Öncelikle ameliyatı gerçekleştiren İsviçreli doktor başka bir transmütasyon adayından söz etmemişti. Ayrıca Audrey cinayetindeki ayırt edici özellikleri de katil evsizdi, vahşiydi ve gizleniyordu, paralı bir fetişistin profiline uymuyordu. Böylece bütün yollar eski dost çivi adama çıkıyordu. Vissa Saviris'in fundalıkta barbarca öldürülmesi, Farabo. An Simoni ile Ludovic Perno yine oydu. Bu kez Isabel Barrier'den yardım almıştı. Gael'in sen anda saldırıya uğraması daha az örtüşüyordu. Her şeyden önce zentai tulumu giymiş atletik yapılı biri, akıl hastanesinden kaçmış 60'lık bir deli olamazdı. Tıpkı Marsilya limanında konteyner gemisinin ambarında kovaladığı kişinin çivi adam olmadığı gibi. Önemli değil, bir açıklama bulacaktı. Mümkünse mantık dışı. Zira şu ana kadar mantık onu yanlış yollara sürüklemişti. Ona uyum sağla, kemanını bu hayalete göre akord et. Tüm bunların ardından Jean-Louis Lassen'in, Isabel Barrier'in, Philip Usseno'nun ve şimdi de Pascal Viard'ın, yani bizzat Fransız yönetiminin karıştığı bir entrika sezinliyordu. Beauvau'nun Burjuva Bohem'i neden Usseno olayının üstünü örtmüştü? Psikiyatr ile eski karısı arasındaki bütün bağı neden silmişti? Cevabı birkaç dakika içinde alacaktı. Lyon garı yakınında Ervan rıhtımlardan ayrıldı ve sola Diderot bulvarına doğru saptı. Cevabı olmayan soruları zihninde evirip çevirmekten çok yorulmuştu. Kafasını rahatlatmak amacıyla biraz mola verdi. Tüm dikkatini uyandırmaya gittiği pislik üzerinde yoğunlaştırdı. Gregoire Morvan'ın tarihi hasmı. Mitterrandcılığın boş hayalleriyle beslenmiş bir sonraki kuşaktandı. Padre'nin gözünde Pascal Viard, sosyalizmin sol davaya getirdiği her türlü nefret edilesi ve ne idüğü belirsiz melezi, riyakar, vicdan rahatlığı ile kurnaz burjuva mantığının karışımı temsil ediyordu. Morvan'a göre iki yüzlülükle sistemden yararlanmaktansa Mao'cular veya Troçkistler gibi içtenlikle aldanmak çok daha iyiydi. Pascal Viard entel, sosyalist, çevreci, altermondialist bir sahte sanatçı karikatürüydü. Dipnot: altermondialist, Fransızca altermondialisten. Küreselleşmeye karşı olmayan ancak bu küreselleşmenin neoliberal kapitalizm çerçevesinde değil de çevre, eşitlik ve insan haklarına saygıyı kapsayacak şekilde var olmasını savunan bir akımın, altermondializmin yandaşı. Bay Riyakar'ın ta kendisi, gerçeklik ilkesinin ağır bastığı Paris Emniyet Müdürlüğü'nde ve adli polisinde onun ilginç kişiliği tam bir merak konusuydu. Fular takan, eskimiş mukasenler giyen, organik beslenen, bisikletle dolaşan, elinde elektronik sigarasıyla tumturaklı nutuklar atan, bilerek dağıttığı saçları ve birkaç günlük sakalıyla kadife ceketli bir polis. Gerçekten merak uyandıran bir tip. Bu tarz bir adamın işinde tam bir pisliğe dönüşmesi 36'daki herkesi şaşırtıyordu. Alçakça davranmaktan, sopa kullanmaktan çekinmeyen kaba kuvvet yanlısı bu polis, arkasında hem gerçek hem de mecaz anlamda azımsanmayacak kadar ceset bırakarak basamakları tırmanmıştı. Bir zamanlar adli polisin en iyi nişancılarından biriydi. Elde ettiği sonuçlar kadar gizli bağlantılarının da desteğiyle 40 yaşına gelmeden emniyet amiri olmuştu. Mitterrand zamanında parlamış, Chirac döneminde kendine iyi bir yer edinmiş, Sarkozy iktidarına sabırla katlanmış ve Hollande'ın gelişiyle de patlama yapmıştı. Emniyet müdürlüğünde sempatik olmaya çalışmıyordu. Özel hayatında zaten öyleydi. Ervan Temmuz sütununun dibine geldi, saat sabahın 3'üydü ve semt son ışıklarıyla parlıyordu. Bastille operasından hemen sonra sağa Charenton sokağına saptı. GPS'e ihtiyacı yoktu. Bu sokak ile Ledru-Rollin caddesinin kesiştiği yerde oturan bir sex friend, bu kelimeden nefret ediyordu, olmuştu. Onunla ilgili ne cinsellik ne de arkadaşlık konusunda en ufak bir anısı vardı. Buna karşılık bir zamanlar park yeri bulmak için çok dolandığı bu semtte gözleri kapalı araba sürebilirdi. Sağ Traversia sokağına döndü. Trousseau meydanını geçti, Aligre pazar meydanına ulaştı. Uykudaki semtte eski tarz brasseriler, Prevert'in şiirlerindeki sokak lambaları, kasaplar ve cam mekanlarında organik ve ev yapımı yazan fırınlar, istemediğim kadar dükkan ard arda sıralanıyordu. Tüm bunlar ona bir panayır yeri kadar otantik görünüyordu. Sonunda Pascal Viard'ın ikamet ettiği dar çıkmaz sokağı buldu. Sanatçı atölyeleri, yenilenmiş imalathaneler, yan yana küçük bahçeler. Ervan arabasından çıkarken aklına acilen halletmesi gereken bir şey geldi. Eğer Louvesian katili gerçekten Farah boysa eşkalini sadece o biliyordu. İnsan avını yürüten Versailles emniyetinden Sandoval'i aradı ve ona açıklamaya çalıştı. Kolay değildi. 30 yılı aşkın bir süre önce akıl hastanesine kapatılmış, 3 yıl önce ölmüş ve yakılmış, şimdi yeniden hayata dönmüş ve yeni avlar peşinde banliyöde dolanan Afrikalı bir katilden bahsediyordu. Ona birkaç saat içinde bu akıl almaz şüphelinin bugünkü haline uyarlanmış bir resmini yollayacağına söz verdi. Sandoval hiçbir şey anlamadan telefonu kapattı. Hemen ardından Tonfa'yı aradı ve evine gitmesini istedi. Evinin otoparkında bir anahtar ile apartmana giriş kodu saklıydı. İçinde Farabo'nun 20'li yaşlarında çekilmiş bir fotoğrafının olduğu soruşturma dosyasını nerede bulacağını açıkladı. Bu arada soruşturmanın aldığı yeni boyutu da özetledi. ''Fotoğrafı ne yapacağım?'' diye sordu polis, şaşırmıştı. ''Çocuk büro amirliği ile jandarma suç araştırma ve önleme birimini ara. Onlarda yaşlandırma programı var.'' ''Sen o programlara güveniyor musun?'' ''Ne senin fikrini soruyorum ne de kendi fikrimi biliyorum. Bu işi hemen hallet ve sonucu sana SMS ile yollayacağım numaraya gönder.'' Ervan öfkeyle telefonu kapattı. Birkaç saniye boyunca çivi adamın yüzünü hatırlamaya çalıştı. Ellerinde tek bir antropometrik fotoğraf vardı. Bir melek suratı, çekingen ifade, oldukça dingin ve dalgın bakışlar. Onu hiçbir zaman 60 yaşını geçkin olarak Şarko'da eşofmanlarıyla dolaşırken hayal etmemişti. Ervan kapıya vurarak gürültü çıkarıp tüm sokağı uyandırmaktansa VR'ı cep telefonundan aradı. Telefon 3 kez bile çalmadan açıldı. Saat göz önüne alındığında hiç de fena değildi. ''Alo, VR, ben Ervan Morvan. Seni hemen görmem gerekiyor, acil.''
''Aklını mı kaçırdın?''
Philip Hüseno, Isabel Barrier, Jean-Louis Lasse, sakın bana bu isimleri tanımadığını söyleme.
Hiçbir şey anlamıyorum, saatten haberin var mı?
Kapının önündeyim. Bir dakika sonra polis kapıyı açıyordu. Sağ elini arkasına gizlemişti. Elinden gelen tek önlem tokalaşmak yerine bir tabancayı tercih etmekti.
Burada ne arıyorsun, kafan mı iyi?
İzin ver içeri gireyim. Viard çıkmaz sokağa bir göz attıktan sonra geri çekildi. Yataktan kalkmış burjuva bohemin suratı öğle saatlerinde bürodaki suratıyla tamamen aynıydı. Kirpi gibi saçlar, 3 günlük sakal, aşırı özensizlik.
Çocuklar uyuyor diye ikaz etti. Eğer birini uyandırırsan sopayı yersin.
Ervan gülümseyerek atölyeden bozma eve girdi. Loftun içi de sürprizden uzaktı. Ham, endüstriyel, geri dönüştürülmüş. 60 metrekarelik tek bir mekan, solda açık mutfak, dipte odalara ayrılmış asma kata çıkmak için metal bir merdiven. Ortada 30'lu yılların stilinde uzun bir yemek masası. Tavanda olmazsa olmaz New York stili gri metal lambalar. El Deco dergisi için ideal. Ervan doğal olarak tezgaha doğru ilerledi. Loş da olsa aydınlık tek yer orasıydı.
5 dakikan var dedi misafirini takip ederken. Evime paldır küldür gelmiş saygısız bir morvanla uğraşamayacak kadar çok derdim var ayrıca.
Cümlesini bitiremedi. Bir anda Ervan ocağın üstündeki vintage çaydanlığı kapmış, kolunu açıp var gücüyle savurarak dönmüştü. Darbe VR'da hazırlıksız yakalamıştı, adam yere düştü. Odanın ortasına kadar yuvarlandı, silahı da kanepenin altına savrulmuştu. Ervan hemen ata biner gibi adamın gövdesinin üstüne oturdu ve onu omuzlarından yere bastırdı. Viard dedi kendi silahını adamın burnuna dayarken, babam Afrika'da öldürüldü ve en iyi polisim daha yeni vahşice katledildi. Bana ters gitmek için hiç de iyi bir zaman değil.
Bir iki teslim oluyorum dercesine kollarını kımıldattı. Yanağı şimdiden morumsu bir renk almaya başlamıştı. ''Ne öğrenmek istiyorsun?'' diye fısıldadı ayağa kalkarken.
44. Ayrımın sonu. Sayfa 457.